Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakanlar gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız yine bizlerle birlikte olacak ve bugün değerli hocamızla kaygı veya tıbbi adıyla anksiyeteyi konuşacağız. Bilinen anksiyete bozukluklarından agorafobi, sosyal kaygı ve yaygın anksiyete bozukluğu nedir? Kendi kendine psikoterapiyle bu rahatsızlıklardan kurtulmak mümkün müdür diye soracağız değerli hocamıza. Ve Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemizde 1. Dünya Savaşı'nda Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere ve Mekke Şerifi Hüseyin'e karşı zor koşullarda kutsal toprakları 2 yıl 7 ay başarıyla savunan Fahrettin Paşa'yı vefatının 73. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anacağız. Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikte olacak. Hem Fahrettin Paşa'yı anacağız hem de bu mümtaz komutanın başarılarını ve Medine müdafaası üzerine değerlendirmelerini alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Thank you. vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız yine bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz bir kez daha.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde hem de değerli hocamızın o kıymetli, o özel kitabı üzerinden de şöyle güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz hafta olumsuz duygularla ilgili duyguların, özellikle olumsuz duyguların zararlı mı değil mi, bu konular üzerine detaylıca konuşmuştuk. Bugün de bu yine olumsuz duyguların olumsuz yanına daha çok değinelim istedik. Özellikle üzüntü ve çökkünlükten depresyona giden bir süreç var mıdır ve bu sürecin sonrasında kaygı bozukluğuyla, anksiyeteyle karşı karşıya kalır mı insanlar? Değerli hocamıza sözü bırakalım. Bakalım neler söyleyecek.
Evet. Şimdi aslında hem doğada hem insanda var olan her şeyin bir önemi veya anlamı var, bir işlevi var. Örneğin doğada işte hani böcekler, çeşitli işte bakteriler, virüsler vesaire, hani bir kısmı da zararlı gibi görüyoruz ama bunlardan bir parçası yok olduğunda aslında çok zararlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşte belli bir böcek diyelim, aslında zararlı olan başka bir canlının nüfusunun fazla artmasını kontrol edebiliyor. Evet. İşte çürüme dediğimiz şey zararlı bir takım maddelerin yok edilmesine yol açıyor. Tam bir denge söz konusu. İnsanda da öyle. Yani insanda var olan, bizim olumlu ya da olumsuz gördüğümüz her şeyin aslında bir işlevi var, bir yeri var. Evet. Ve bağlama göre, yerine göre uygun olabiliyor. Bazen ama yerine göre de işte olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani mutlak anlamda bir şeyi iyi ya da kötü görmemiz çok güç insanda var olan. Bu anlamda da özellikle üzüntü, korku gibi ki en çok hani insanların ruhsal sorun olarak yaşadığı en çok rahatsızlıklar, işte kaygı bozuklukları ve depresyon oransal olarak baktığımızda, bunların her ikisi de aslında hem olumlu hem olumsuz yanları olduğunu konuşmuş idik geçen hafta. Burada ben öncelikle depresyon, yani üzüntü duygusunun olumsuz yanı nedir, o kısma birazcık değineyim, öyle bir giriş yapalım.
Evet, evet.
Şimdi her 10 kadından birinde, her 20 erkekten birinde yaşam boyu görülen bir durum.
Neden depresyon kadınlarda oran daha yüksek?
Şöyle bir açıklama var. Bir, kadınların duygusal yapı olarak daha depresyona elverişli olduğu yönünde. İkinci açıklama ise aslında erkeklerle kadınlar arasındaki oranın aynı olduğu ama erkeklerin bunu ifade etmediği için düşük göründüğü ve erkeklerin depresyon durumunda kendi kendilerine bir tür tedavi etmek için daha çok alkole veya maddeye yöneldikleri. Çünkü alkol bağımlılığı da erkeklerde çok fazla görülen, madde bağımlılığı da yine erkeklerde çok görülen bir durum. Hani bir tür depresyonun belki de erkeklerdeki eş değeri madde kullanımı şeklinde de oluyor gibi de bir açıklama var. Şimdi keder, hüzün, üzüntü insanın kayıp durumunda ve özellikle de geriye dönmeyecek kayıplar durumunda yaşadığı bir duygu. Peki bunun önemi nedir, olumlu yanı nedir? İnsanın sahip olduğu şeylere değer vermesine, onların kendisine açısından hani değerli olduğunu bir anlamda ona hatırlatan bir duygu. Çünkü eğer kaybettiğimiz bir şeye üzülüyorsak o bizim için değerli ve önemli bir şeydir. Bunu gösterir. O zaman da tabii böyle bir durumda yani bir kayıp durumunda üzüntü yaşamamızın işlevi nedir? Şu anda sahip olduğumuz şeylere değer vermenin, onlara özen göstermenin bir aslında aracısı olmuş oluyor üzüntü duygusu. Düşünün, hani bir hayal kuralım. Hiçbir şekilde üzüntü yaşamayan bir insan. İşte arkadaşınız size küsüyor, uzaklaşıyor, üzülmüyorsunuz. Bir yakınınız vefat ediyor, üzülmüyorsunuz. Bir kişi sizden ayrılıyor, uzağa gidiyor, üzülmüyorsunuz.
Hayat anlamsızlaştı zaten, evet, kalmadı ki geriye bir şey.
Yani bu kişinin demek ki hani bunların hiçbirisine değer vermiyor gibi düşünebiliriz ve sahip olduğu şeylere de kıymetini bilip onlara da elinde tutamaz bu kişi. Çünkü zaten hani kaybettiğinde üzülmüyorsa onları korumak için çaba da göstermez, özen de göstermez ve sonuçta da bence üzüntü duygusu olmayan insan yalnızlaşır. Hayatta hiçbir şeye sahip olmayan bir insan haline gelir. Dolayısıyla önemli bir işlevi var bunun. Ha, ama ne zaman bu problem oluyor? Kişinin yaşamında egemen duygu haline gelince, yani o duygu belli bir süre yaşanıp sona ermeyip süreklilik arz ettiğinde, çok yoğunluk kazandığında, kişinin hayattan çekilmesine yol açtığında o zaman sorun oluyor. Yani şöyle bir şey bunun sorun olması. Eğer sizin tek hedefiniz o üzüntü duygusunu yaşamamak olursa o zaman ne oluyor? Üzüntü yaşamanıza yol açacak her şeyden kaçınmaya başlıyorsunuz. Yani benim ilişkim olmazsa, diyelim bir ayrılık yaşadınız ve çok sizi sarstı, çok büyük bir üzüntü yaşadınız. Demek ki ben ilişki içinde olmaya, ilişki içinde olduğum sana değer veren bir insanım. Demek ki böyle ilişkiler benim için önemli. Böyle bir ilişkileri kurmalıyım, beslemeliyim yerine aşırı uca kayarsak şuna yönelebiliriz. İlişkim olduğunda o ilişkiyi kaybedebilirim, ayrılık yaşayabilirim ve bunun sonucunda da çok üzüntü hissederim.
En iyisi hiç olmasın.
Aynen, o zaman hiç bu işlere girmeyeyim de bari bu riski de yaşamayayım. İşte o zaman problem başlıyor. Hani üzülmek, keder hissetmek, mutsuz olmak depresyon değil. Ama bunun süreklilik arz etmesi, şiddetlenmesi ve yaşantıdan uzaklaşmaya, hani kaçınmaya yol açması işte o zaman depresyon oluyor.
Karaktere göre yani, değişiyor mu bu miktar, hani depresyonun miktarı desek?
Muhakkak. Şimdi bizim kişilik dediğimizde kişinin genel olarak hayatı, dünyayı, ilişkileri görme biçimi, tutum ve davranışlarındaki genel özelliklerin toplamına kişilik diyoruz. Bu anlamda da çeşitli kişilik yapıları var. Bu kişilik yapıları hepimizde var. Yani işte obsesif kişilik diyoruz, depresif, karamsar kişilik diyoruz, kaçıngan kişilik diyoruz, kaygılı kişilik diyoruz. Yine burada da belli bir boyutu aşarsa bu kişilik yapısı, çok katılaşırsa işte o zaman yine problem olmaya başlıyor. Özellikle depresyona eğilim açısından mesela bağımlı kişilik, obsesif kişilik yapıları. Çünkü mükemmeliyetçidir obsesif kişilik yapıları. En ufak bir aksilik yolunda gitmeyen bir şey olduğunda bu onda çok olumsuz duygu yaratır. Bağımlı kişiler hep bir kişiyle birlikte var olurlar. Hep o kişinin yönlendirmesiyle yaşarlar. Hani biz için evet ilişkiler önemlidir ama hani bu sanki oksijen gibi hani onsuz yapamayacağımız bir şey değil. Onunla birlikte olduğumuz bir şey gibi düşünün. Hani bir kişinin bir kişiyi taşıması, varlığının ona bağlı olması bağımlılıktır. Ama yani iki kişinin yan yana yürümesi, birbirini desteklemesi bu sağlıklı bir ilişki düzeyidir. Bağımlı kişilik dediğimizde bu artık diğer kişi ihtiyaç haline geliyor ve bu belli bir kişiye özel hale geliyor. Yani A kişisi olmadan ben yaşayamam. Hani dediğim gibi ilişki içinde olmak insanın temel özelliği ama onu sadece ve sadece bir kişiye özel bir hale getirip bir de ihtiyaç haline getirdiğinizde işte o zaman bağımlı kişilik oluyor.
Evet, aklıma hocam özür dilerim sözünüzü kestim. Aklıma şu ilişki geldi. Hani kadın erkek evlenir fakat kadın ya da erkek hani her iki tarafta da işte sürekli ailede yaşanan sorunları annesine aktarıyor diyelim.
Evet.
Ve anne sürekli bu ilişkinin aslında bir parçasıymış gibi yaşıyor. Hiçbir zaman tamam mutlaka bir parçası ama artık her işin, her konunun içinde olduğunda kadın veya erkeğin anne ya da babası ya da belki bir arkadaşı sürekli akıl danışıyor veya sürekli her şeyin içindeyse evet. işte sanıyorum anlatmaya çalıştığımız bağımlı kişilik burada sorun yaratmaya başlıyor.
Aynen.
Değil mi?
O kadar güzel bir gözlem aktardınız ki şimdi bağımlı bir kişiyle zaten ilişkiye girdiğinizde siz onun bağımlı olduğu kişiyle de ilişkiye girmiş olursunuz. O zaman bağımlı kişiler asla hani iki kişilik bir ilişki kurmaz. O
üç kişilik. Yani
hem bağımlı olduğu kişi hem de sizinle yani üçlü bir ilişki. Onu ünite gibi kabul etmek lazım.
Evet.
O zaman da işte evlilikler, beraberlikler yürümüyor. Çünkü diyelim evlendiniz. Aynı zamanda hem eşiniz hem eşinizin annesi, babası ya da kimse bağımlı olduğu kişi, kardeşi onlarla da evlenmiş gibi düşünmeniz gerek.
Evet.
O zaman da işi yürütmek çok,
çok zor.
Çünkü üç kişinin bırakın üç kişi, işte iki kişi bile zor anlaşıyor. Yani
ya,
üç kişinin, dört kişinin evet. aynı noktada buluşması çok zor.
Evet.
Bir diğer depresyona eğilimli kişilik yapısı, çekingen kişilik dediğimiz kişilik yapıları. Bir de genel olarak mizaç itibarıyla bazı insanlar daha karamsar, depresif oluyor. Buna eskiden distimi de denirdi. Böyle kronik bir karamsar, hafif bir depresif durum olan kişiler, bunlar da yine zaman zaman daha yoğun depresyona girmeye daha eğilimlidir. Bunun hani niye insanda var üzüntü? Hani sağlıklı ve işlevsel olan yanı ne? Hani biz bir kayıp yaşadığımızda bunu fark edelim, elimizdekine sahip çıkalım. Bir de mesela depresyonda olan ikinci şey nedir? İsteksizlik, enerji azlığı, az hareket etme. Eğer ne olursa olsun kazanamayacağımız, kaybedeceğimiz bir durumsa hani boşu boşuna enerjimizi tüketmeyelim diye bizde var olan bir durum. Yani elinde sonunda bir şeyi de kesinlikle kaybedeceksek hani o işe hiç girişmemek en iyisidir. Fakat yine bu seçici bir durumdur. Yani hayatta her şeyde mutlaka kayıp söz konusu değil. Fakat işte depresif bireylerde maalesef yine bu ne oluyor? Ne olursa olsun kaybedeceğim gibi bir genel yargıya dönüşüyor ve kendini korumak adına bu sefer hiçbir şey yapmamaya başlıyor. Temelde işte depresyonda bizde aslında sağlıklı olan, işlevsel olan, normal olan, olması gerekli olan üzüntü, keder ve isteksizlik bir anlamda onun rahatsızlık boyutuna, bozukluk boyutuna geçmiş bir biçime dönüşebiliyor.
Bu depresyonun devamı da kaygı bozukluğuna mı yol açıyor?
Şöyle, aslında kaygı daha birincil. Yani şöyle diyeyim, eğer bir şey gelişiyorsa bir insanda ilk kaygı gelişiyor. Çocukları düşünün.
Tabii.
Çocukların hemen hepsinde korkular, kaygılar var.
Tabii annesi yan odaya geçince ağlayan çocuklar var. Hani kaybedeceğim,
evet.
sanki yok olacakmış gibi görüp bir bakar kapıdan geçip.
Çocuğun normali aslında korkulu olmaktır. Çocukluk döneminde çok doğaldır. Mesela depresyon çocuklarda, küçük çocuklarda çok nadir görürüz. Ama adolesan döneme, ergenlik dönemine geçtiğinde depresyon artmaya başlar. Yetişkinlerde de öyle. Depresyon tek başına da başlayabilir ama kaygı bozukluklarına bağlı, onların uzamasıyla da gelişebiliyor. Çünkü kaygı dediğimizde de tehdit algısı önemli. Yani depresyonda kaybedilen kaybedilmiş, giden gitmiş, geriye dönüş yok gibi düşünün. Hani derler ya, Karadeniz'de gemilerin mi battı? Evet. Hani battı gitti. Ama kaygıdaysa henüz batmadı ama her an batabilir.
Her an ya batarsa.
Evet.
Ya yarın ya batarsa.
Aynen. Yani tehdit ve tehlike algısı. Şimdi tehdit ve tehlike algısı da tabii ki çok önemli. Depresyon bizi zarar kaybetmekten koruyor bir anlamda. Kaygı da zarar görmekten koruyor. Yani hayatta kalmamız açısından önemli bir duygu. Dış tehlike karşısında hani bunu fark edelim, bundan uzaklaşalım, bundan kaçalım ya da bunu yok edelim diye bize verilmiş bir sistem, kaygı sistemi. Hani bir tür dış tehdide karşı koruma, alarm sistemi. Ama bunun da aşırı aktivasyonuyla, gereksiz yere aktivasyonuyla da kaygı bozuklukları ortaya çıkıyor ki işte onlardan hani ileride depresyona da dönüşme eğilimi olan en çok sık yine gördüğümüz panik bozukluk var. Bunun ikiz kardeşi gibi olan agorafobi var. Ve yine bizim yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz hemen her şeyle ilgili, gündelik hayatla ilgili aşırı kaygı duyma durumu ve bu kaygı duyma durumunun adeta bir tür kişilik yapısına haline almış bir durum var. Onun için de ona yaygın kaygı bozukluğu diyoruz. Temelde bu üç rahatsızlık depresyona da dönüşme eğilimi olan kaygı bozuklukları.
Peki hocam, biz bugün depresyonu biraz daha derinlemesine mi irdeleyelim yoksa kaygı bozukluklarıyla mı devam edelim?
Kaygı bozukluklarıyla devam edelim. Çünkü şimdi artık hani bu genel olaraktan bizi ruhsal açıdan rahatsız eden durumlar nelerdir? Onu tanımladıktan sonra aslında kitap da benim iki ana bölümden oluşuyor. Sorun ve ikinci kısımda çözüm. Sorun kısmının yavaş yavaş ilerliyoruz orada. Onun için hani kaygı bozukluklarına devam edelim ve onu da belki tanımını bitiririz. Haftaya düşüncelere belki de geçeriz. Genel anlamda sorundaki rolüne. Şimdi panik bozukluk dediğimizde kişide bedensel, duygusal veya zihinsel rahatsız edici bir duyum oluyor. Ve kişi bunu, örneğin bir baş dönmesi, örneğin bir çarpıntı veya bazen de bir düşünce. Ya bana şu anda bir şey olursa, ya ölürsem, ya kötü bir şey olursa gibi. Ardından ortaya çıkan işte bana ne oluyor, bir şey mi oluyor düşüncesiyle birlikte o duyumla ilişkili. Daha sonra kaygı korku gelişiyor. O kaygı korku bu belirtileri daha da arttırdığında işte panik bozukluk dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Şimdi agorafobi ise böyle bir durumu bizim bir hemen çıkamayacağımız ya da yardım alamayacağımız yerde yaşarsak bu sefer o tür ortamlardan, durumlardan da kaçınmaya başlıyoruz. Örneğin yayın sırasında diyelim bunu yaşadık. İşte ya yeniden yayın sırasında bana sıkıntı gelirse diyoruz. Bu sefer yayına çıkmaktan diyelim,
çıkmayayım
kaçınıyoruz gibi. Yine bu yaygın kaygı bozukluğundan bahsetmiştik ama sosyal kaygıyı da unutmayalım. Bir de sosyal kaygı dediğimiz durum var, bunlarla bağlantılı. Sosyal kaygıda ise kişi tek başına kaygı duymakla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Hiç ondan rahatsız olmuyor, öyle bir sorun yok. Ama diğer insanların yanındayken, onların önündeyken, onların önünde konuşurken veya basit bir iletişim de olabilir, kısa bir konuşma da olabilir, bir merhabalaşma da olabilir, bir sohbet de olabilir. Ya da sadece ve sadece onlarla birlikte olurken, gözlenebileceği bir durumdayken kaygı duymaya başlıyor. O kaygının fark edileceğinden veya kendisinin hatalı, yanlış konuşacağından ya da davranacağından, insanların onunla bu yüzden dolayı alay edeceğinden veya onu eleştireceğinden korkmaya, kaçınmaya başlıyor. Buna da sosyal kaygı diyoruz. Çünkü niye sosyal ya da toplumsal kaygı? Sadece diğer insanlarla ilgili olduğu için. Yani buradaki kişinin tehdit altında gördüğü şey, diğer insanlar beni nasıl görüyor? Olumsuz görürler mi? Eleştirirler mi? Beğenmezler mi? Dışlarlar mı gibi kaygılar yaşıyor sosyal kaygı bozukluğunda. Aslında böylece bütün kaygı bozukluklarını da, hani olumsuz duyguların olumsuz yönü dediğimizde, daha çok bu bozuklukları anlıyoruz. İşte depresyon, panik bozukluk, agorafobi, yaygın kaygı, sosyal kaygı biçiminde aşağı yukarı ana grupları tanımlamış olduk.
Evet. Hocam, aslında sizinle olan bölümümüzün de sonuna geldik bugünlük, ama acaba çözümlere yönelik, neler yapılabileceğine yönelik konuları önümüzdeki haftaya mı taşısak, yoksa bugün çok kısa bahsetmek ister misiniz?
Şöyle, önümüzdeki hafta düşüncelere bence giriş yapalım. Çünkü aslında bizim artık psikolojide, klinik psikolojide, psikiyatride, psikoterapide bütün rahatsızlıklarda gördüğümüz ortak bir takım mekanizmalara daha çok yöneliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Aslında bütün bu saydığım rahatsızlıklarda, depresyon ve kaygı bozukluklarında işin duygusal yanı var, evet. Ama bedensel yanı var, beyinle ilgili yanı var. Ve bir de algı ve düşüncelerimizle ilgili yanı var. Yani her rahatsızlıkta tipik bir algı ve düşünceyle ilgili bileşen oluyor. Önümüzdeki hafta bu algı ve düşüncelerle ilgili bileşenimiz nedir? Bizi nasıl etkiler? Onu haftaya bırakalım. Çünkü onu geniş, biraz uzun konuşmak
süremiz
gerekiyor.
Yetmez. Evet. Sadece hocam, o zaman son cümleleriniz olarak şunu rica edebilir miyim? Şimdi bu panik bozukluklardan kısaca bahsettik ama belki bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, evet, aynısı bende de var, ben de çok kaygılanıyorum. Çocuğumu dışarı gönderirken hani ya başına bir iş gelirse diye endişe ediyorum diyen anneler olabilir ya da babalar olabilir. Ben onlara öneri anlamında neler söyleyebilirsiniz?
Şu çok önemli. Eğer kişinin okul hayatını, iş hayatını, aile hayatını, toplumsal etkinliklerini kısıtlıyorsa, o zaman burada bir problem vardır. Tabii kişiye ızdırap vermesi ayrı mesele. Yani o da başlı başına
tabii
önemli.
Tabii kendi kendine evde yiyebilir anne çocuk dışarıdayken, ama çocuğa bunu ne kadarını yansıtmalı acaba?
İşte çocuğa yansıtıldığında zaten maalesef o söylenenler veya çocuk bir model olarak öyle bir anneyi gördüğünde aynı rahatsızlığın gelişme olasılığı artıyor. Yani genetiğin dışında, yapının dışında model alma dediğimiz şey daha. Yani işte dışarı çıktığında dikkatli ol, aman seni kaçırırlar, yabancılara yaklaşma, işte ne bileyim her an hastalanabilirsin, her an başına kötü bir şey gelebilir, üşütebilirsin. Hani biz bunları niye yapıyoruz? Koruma adına.
Tabii.
Ama çocuk nasıl anlıyor, önemli olan o. Çocuklar genelde somut ve olduğu gibi algılar. Yani belki biz birazcık şöyle korkutalım da aman yapmasın gibi abartılı bir şey söyleriz. Ama çocuk onu olduğu gibi algılar ve hani hemen her şeyden, her an kendisine tehlike geleceği gibi bir yargıya ulaşabilir ve kaygı bozukluğu geliştirebilir. Onun için çocukta davranışsal, duygusal bir problem varsa, eve, okula, arkadaşlık ilişkilerine yansıyorsa, muhakkak bir profesyonel yardım alıp erken hareket etmek gerek. Çünkü ne kadar erken bunlar fark edilir ve önlem alınırsa, o kadar olumlu sonuç alma olasılığı yüksek.
Evet, aslında bence tam o noktada hocam, tam o noktada anne babanın da bence psikolojik yardım alması gerekiyor. Yalnız çocuğun değil.
Evet.
Çünkü o duygularını yansıttıkça çocuk zaten bu duygularla o da aynı ters tepkiyi ya da etkiyi gösteriyor.
Evet, vaktimiz varsa çok kısa bir şey söyleyeyim.
Son cümleli olarak alalım hocam, buyursun.
Şimdi bu tür durumlarda biz yaş ne kadar küçükse mesela o kadar fazla aileyle çalışırız. Yaş büyüdükçe ailenin rolü azaldıkça daha az. Dolayısıyla
daha
dediğiniz
bireysel.
Çok doğru. Aile olarak bu tür bir başvuruyu çocuk küçükse yapmamız daha önemli.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. İnşallah
ben
sözümüz bizi dinleyen ve hani bu konuda gerçekten ihtiyacı olan kıymetli dinleyicilerimize ulaşmıştır. Sesinize, soluğunuza sağlık. Önümüzdeki hafta düşüncelerle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Teşekkürler, iyi günler diliyorum herkese.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizde konuğumuzdu. Bugün özellikle yaygın kaygı bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, sosyal kaygı, depresyon gibi konulara değindik. Önümüzdeki hafta düşüncelerle özellikle düşüncelerin bize nasıl etkide bulunduğuna ilişkin detayları hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Güne Bakan devam ediyor.
Allah için hak selamı, Allah için hak selamı. Ben ellere selam olsun, ben ellere selam olsun. Bahçesinde hak kelamı, bahçesinde hak kelamı. Gönül denen sırça köşke, gönül denen sırça köşke. hoş getirenlere selam olsun, girenlere selam olsun. Ömer Osman Ali gibi, Ömer Osman Ali gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus'un deli gibi, erenlere selam.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde bugün özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin isyanında zor şartlar altında Medine'de yönettiği 2 yıl 7 ay süren Medine müdafasıyla tanınan Medine müdafiği, Türk kaplanı, çöl kaplanı, Medine kahramanı lakaplarıyla anılan Fahrettin Paşa'yı vefatının 73. yılında saygıyla ve rahmetle anacağız değerli hocamızla birlikte. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok iyi yayınlar diliyorum Sezen Hanım.
Sağ olun değerli hocam. Fahrettin Paşa, neden demişler ona değerli hocam Türk kaplanı, evet, çöl kaplanı, Medine kahramanı diye?
Evet. Şimdi ona gelmeden evvel Birinci Dünya Harbi dediniz. Sezen Hanım, Birinci Dünya Harbi'nde Türklerin Çanakkale'de gösterdikleri kahramanlık destanı neyse aynı kahramanlık destanını Hicaz'da gösterdiler. Medine müdafasında gösterdiler. Evet. Kudüs'ün müdafasında gösterdiler ve Kutul Amara'da gösterdiler. İşte bu Hicaz müdafasının, Medine-i Münevvere'nin müdafasının kahramanı da dün ölümünün 73. yıl dönümünde andığımız Fahrettin Paşa. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Amin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun için şunu diyor. Diyor ki, sağlığında adını altın harflerle yazdıran kumandan. Sırf Medine müdafasını mı yapıyor? Fahrettin Paşa'nın ömrü harplerde, vatan savunmasında, vatanın birliği ve beraberliğinde geçmiş. Milli mücadeleye de katılmış. Kurtuluş Harbi'ne de katılmış ve milli mücadeleden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Fahrettin Paşa'yı Afganistan'a ilk büyük elçi olarak göndermiş. Yani Türkiye Afganistan'ı tanımış ve ilk büyük elçimiz, Afganistan büyük elçisi Fahrettin Paşa'dır. Fahrettin Paşa esas Tuna Nehri'nin boyunda, yani bugün Bulgaristan'ın hududu içerisinde, Evladı Fatihan diyarında, Rusçuk'ta dünyaya gelmiş. Ve 93 Harbi dediğimiz 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda da ailesiyle birlikte İstanbul'a hicret etmişler. Çocukken artık İstanbul'un havasıyla, suyuyla yetişmiş, büyümüş. Ve Fahrettin Paşa 31 Mayıs 1916'da Medine-i Münevvere'ye ulaşmış. Yüce Peygamber'in huzuruna ulaşmış. Sizin konuşmanın başında ifade ettiğiniz gibi 2 yıl 7 ay Medine-i Münevvere'yi beklemiş. Öyle bir kumandan ki, öyle özellikleri var ki, bir kıtayı teftiş ederken kıtanın en başındaki eri herkesin gözünün önünde kucaklar, öper. Ve bu kucaklama öyle bir kucaklamadır ki kumandan tarafından bütün kıta erlerinin aynı şefkatle sarılma edildiğinden sembolik ifadesi olurdu. Yani öyle bir kucaklıyor ki o eri, adeta bağrına basıyor ve diyor ki, bütün elleri de aynı muhabbetle, aynı saygıyla kucaklıyorum. Ellerle birlikte, ellere duyulan muhabbetle birlikte büyümüş. Ve bütün bulunduğu kumandanlıklarında ellere böyle bir muamelede bulunuyor. Medine-i Münevvere'de öyle bir müdafaası var ki,
Ora Hazreti Peygamber'in mekanıdır. Ora Hazreti Peygamber'in makamıdır. Ora sen olmasaydın ey Habibim, ben alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ravzasının bulunduğu Medine-i Münevvere'dir. Fahrettin Paşa ne yapıyor biliyor musunuz Sezin Hanım? Her sabah kalktığında Harem-i Şerif'e gidiyor. Peygamberimizin kabrinin bizzat hizmetçiliğini yapıyor. Kefenine bürünerek, yani adeta beyaz elbiselere bürünüyor ve başına beyaz sarık sararak peygamberimizin kabrini kendi elleriyle silip süpürüyor. O Ravza-i Mudahara'nın hizmetkarı, bekçisi, muhafızı, mukaddes cihad esnasında düşmanla işbirliği yapanlara karşı şedid bir şekilde cesaretle Medine-i Münevvere'yi muhafaza eden kişidir Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa Medine-i Münevvere etrafında top menzili kadar uzakta münferit tabyalardan mürekkep müstahkem bir ordugah inşa etmişti. Müstahkem ordugahın içerisine bol su, hurmalıklar ve bahçeler vardı. Ve Fahrettin Paşa aynı zamanda askerin aç kalmaması için, tedarikli olması için askere ziraat da yaptırıyor. Medine-i Münevvere'ye çekirgeler yağardı. Medine'nin beslenmesinde hem oranın halkının hem de askerin beslenmesinde yardım etmek için çekirgeden dahi faydalanırdı. Çekirge salatası yapardı. Ve bunun yanı sıra o çekirge salatasını da askerlerle halkla birlikte en evvel kendi yapardı. Cepheden izinli gelen erler için pehlivan güreşleri, çeşitli yarışlar ve karagöz oyunlarını da tertip ederdi. Fahrettin Paşa'nın askerinin ruhu kendisinde, kendisi de aynen askerinin ruhunda yaşardı. Yani kısacası bizim kendi havamızı yaşatırdı Fahrettin Paşa orada. Askeri sıkmayarak aynı zamanda bizim milli kimliğimizi ikame eden oyunları da ne yapardı? Askerlere oynatırdı. Medine-i Münevvere'yi 7 Ocak 1919 günü 7 Ocak 1919 günü anlaşmanın yapıldığı, yani 30 Ekim 1918'de Mondros Mutarekesi imzalanmıştı. Ya Osmanlı Fahrettin Paşa Medine-i Münevvere'yi terk edecekti. Ama Medine-i Münevvere'yi terk etmek istemiyordu Fahrettin Paşa. Orada şanlı Türk bayrağı dalgalanacak diyordu. Ben diyordu olmam olmam asla olmam. Burada ölürüm, inatla burayı beklerim. Son kanımın damlasına kadar bu mübarek mekanı, bu mübarek Mescid-i Saadet'i terk etmem diyordu. Ve öyle bir an düşünün ki mecbur kalmıştı, zorunlu kalmıştı. Rengi atmıştı, adeta soluğu kesilmiş, gözleri bulanmıştı. Daha düne kadar adam yerine koymadığı ve mutlaka haklarından geleceğine inandığı asilere şimdi silahıyla kendi eliyle nasıl teslim edecekti? Ve hepsinden önemlisi peygamberin mübarek kabrini nasıl onlara teslim edecekti? Peygamberin kabrine gitti. Ya Resulallah dedi, ben seni nasıl bırakırım? Bu mukaddes beldeyi nasıl terk ederim diye hüzünlü hüzünlü bir şekilde ağlıyordu. Medine'den çıkmamaya karar vermişti. Osmanlı padişahı özel ricacılar gönderiyordu. Paşalar gönderiyordu. Telgraflar gönderiyordu. Askerler gönderiyordu. Fahrettin Paşa'ya Medine-i Münevvere'yi terk et diyorlardı. Ama Medine'yi terk etmek Fahrettin Paşa'ya çok zor geliyordu. Sezin Hanım, Osmanlı 3 beldeye, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye ve Kudüs-ü Şerif'e çok ince davranmış. Çünkü o 3 mübarek belde Cenab-ı Hakk'ın bize emaneti. Biri Kabe-i Müşerrefe'nin, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu Mekke-i Mükerreme. Bir diğeri Ravza-i Mudahara'nın, Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere. Bir diğeri ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs-ü Şerif. Yavuz Sultan Selim 31 Aralık 1516'da bu mübarek beldeleri Osmanlı hududuna katar ve 401 yıl biz oraya çok büyük hizmet ederiz. Hiç kimsenin yanında, kaşının yüzünde gözüm var demeyiz. Böyle bir merhametle bakıyor. Çünkü diyor ki bura Allah'ın Resulü'nün sevgili beldesi. Ve o Şerif Hüseyin dediğiniz zata Osmanlı o kadar ince davranıyor ki, Osmanlı Anadolu'nun birçok yerinden gelirlerini vakıflar halinde icazet ederek kimi yeri Mekke'nin vakfı ilan etmiş. Kimi yeri Medine'nin vakfı ilan etmiş. Kimi yeri Kudüs'ün vakfı ilan etmiş. Ve bu hazine arazilerinden gelen gelirleri oradaki halka gönderiyor. O halka göndermekle birlikte Medine-i Münevvere'den ve Mekke-i Mükerreme'ye her sene surre alaylarıyla birlikte altınlar gönderiliyor. Niye siz peygamberin ehlisiniz, siz Mekke'nin ehlisiniz, siz Kudüs ehlisiniz, buraları, bu mübarek beldeleri bekliyorsunuz. Onun için onlara, o insanlara da bütün itimamla ne yapıyordu, yaklaşıyordu. Ama gelin görün ki ne hazindir ki Birinci Dünya Harbi'nde İngilizlerin kışkırtmasıyla, Lawrence'in kışkırtmasıyla Şerif Hüseyin ve adamları ne yaptılar, ayaklandılar. Peygamberimiz aslında aleyhissalatu vesselam 1400 yıl evvel bir hadis-i şerifte, hadis-i şerif söylüyor. Diyor ki urban küfür ve nifaktan daha şiddetlidir. Urban kim? Dünyadan haberi yok, peygamberden haberi yok. Arabistan çölleri içerisinde yaşayan bedevilere urban denir. Peygamberimiz bile gazveler olduğu zaman, harpler olduğu zaman bunları davet etmiş. Onların liderleri diyor ki Hazreti Peygamber'e, biz bakarız o gün kim kavi gelirse, kim güçlü gelirse biz onunla birlikte oluruz. Peygamber'e karşı çıkan urbanlar, peygamber'e karşı çıkan bedeviler tabii ki Osmanlı'nın son döneminde, Birinci Dünya Harbi'nde, Mondros Mütarekesi'nde ne yapmış, sırtını dönmüş ve o kadar itimam gösterdiği o mübarek beldelerde bizlere ihanet etmişler. Ama ondan sonra gelin bakın tarihe ki, tarihin zirvesine ki, hiçbir zaman yakaları bir araya gelmemiş ve gülmemişler. Çünkü kişi yediği ekmeğe, içtiği suya ve devletine ihanet ederse Allah onun iki yakasını bir araya kıyamet sabahına kadar getiremeyecektir.
Hocam bu arada çok özür dileyerek son dakikalarımız olduğunu hatırlatmak isterim.
Öyle mi?
Sizi dinlemek çok büyük keyif ama hocam, biliyorum sonuna daha neler, ne güzel anlatımlar yapacaksınız ama son dakikamızın içine girdik. Onu evet, hatırlatayım, öyle devam edelim.
Fahrettin Paşa, Lawrence hakkında İngiltere'de yüzlerce kitap yazılmış. Ama maalesef görüyorum ki Fahrettin Paşa hakkında bizim elimizde bir kitap var. Feridun Kandemir'in Medine Müdafası. Fahrettin Paşa gibi bir önde gelen kahramanımız var, önde gelen kumandanımız var. Gönül ister ki bugün de 21. yüzyılın aydınları, münevverleri, eli kalem tutanları, akademisyenleri Fahrettin Paşa hakkında yüzlerce kitap yazsınlar. Aynı zamanda Kutul Amara'nın lideri Halil Kut Paşa hakkında yüzlerce kitap yazsınlar. Çünkü bunlar bizim yüz aklarımızdır. Bunlar bizim büyük oğullarımızdır. Milletler büyük oğullarıyla yaşar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Fahrettin Paşa, Halil Kut Paşa ve yüzlerce Enver Paşa kendisinin canından vazgeçmiş. Sırf devlet ebed müddet olsun, sırf ezan okunsun, sırf göklerde dalgalanan bayrak asla inmesin diye canlarından, cananlarından vazgeçerek kendilerini vatana, devlete vakfeden bu şahsiyetleri biz her zaman anmamız, okumamız, tanımamız, tanıtmamız ve gelecek kuşaklara bu kutlu mirası aktarmamız gerekmektedir. Ben bu vesileyle Fahrettin Paşa'nın ölümünün yıl dönümünde Fahrettin Paşa'ya, onun silah arkadaşlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum ve Medine-i Münevvere'nin bizim için göz bebeği olduğunu, Fahrettin Paşa'nın oraya gösterdiği samimiyet ve 2 sene 7 aylık oradan çekilmemişlik ve orayı sonuna kadar beklemek bunun en aşikar göstergesidir.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Şunu da son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şunu herkes sizin aracılığınızla duysun. Bu dine, İslam'a en büyük hizmet eden, itinayla yaklaşan Necip Türk milleti. Bunu da buradan ifade edeyim.
Sağ olun değerli hocam. Yine coşturdunuz bizi de güzel
konuşmalarınızla. Estağfurullah. Gönülden gelenleri söylüyorum.
Sesinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki salı tekrar birlikte olmak dileğiyle uğurluyoruz. Sevgi ve saygılarla size. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın telefon konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2 yıl 7 ay başarıyla kutsal toprakları savunan Fahrettin Paşa'yı da vefatının 73. yılında rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.